Ayrım 42.
Onlardan sonra gelen bütün Osmanlı padişahları içinde Bektaşilikle ilgili olan Abdülaziz dışında hepsi Sünni tarikatlara girmişti. Devletin yönetimini elinde bulunduran padişahın bağlı olduğu inanç kurumu toplumun yönünü gösteriyordu. Yavuz Sultan Selim'in son halifeyi yenerek kutsal emanetleri almasıyla halifelik denen din kurumu da Osmanlıların eline geçti. Böylece devletin başında bulunan padişah yeryüzünde peygamberin vekili niteliğini kazandı. Halifelik koyu sünni bir kurumdur. Yeryüzünde bulunan bu Müslümanların en yüksek yetkilisidir. Osmanlı Devleti halifeliği ele geçirmekle gücünü dinle de yeniden pekiştirmiş oldu. Bu durumda sünni inançlarla pek bağdaşmayan Alevi kuruluşlar devlet yönetiminde de birbirinden kesinlikle ayrıldı. Alevilik devletin gözünde bir suç olarak nitelendi. Bunun en büyük etkisi öğretim-eğitim kurumlarında görülmüştür. Osmanlı toplumunda öğretim-eğitim medrese adı verilen kurumlarda yürütülürdü. Medresenin özünü, imam çatısını da Kur'an ile hadisten kaynaklanan ilkeler oluşturur. Kur'an ile hadis, Tanrı'nın birliğine, varlık kavramı altında toplanan bütün nesnelerin yoktan yaratıldığına, tinin ölümsüzlüğüne, gövdenin geçiciliğine, ölümden sonra yargılanmak üzere yeniden dirilmeye, dünya, ahiret gibi iki ayrı evrenin varlığına, tek gerçeği İslam dininde bulunduğuna inanmayı, bu inancı bütün yaşam boyunca sürdürmeyi, uygulamayı gerekli görür. Bunun dışına çıkmak Tanrı katında suçlu olmaktır. Karşılığı da cezadır. İşte medrese denen öğretim eğitim kurumlarına yön veren bu din anlayışıdır. Bu kurumlarda okutulan, öğretilen bütün bilimlerin, edinilmesi gerekli sayılan bilgilerin Kur'an ile hadis ilkelerine uyması kaçınılmazdır. Kur'an ile hadis ilkelerini İslam dininin tanımladığı matematik, gökbilim, tıp. Bu bilimler hangi düşünceyle olursa olsun Kur'an ile hadisle onaylanmayan, bildirilmeyen bir görüş ileri süremez, savunamaz, açıklayamaz. Medreseler devletin denetimi altında bulunan, gereğinde devletten yardım gören, öğretim üyeleri sultan ya da onun yetkili kıldığı görevlilerce atanan bilim kurumlarıdır. Hepsi de şeriat düzenine bağlıdır. Bu kurumların dışında yine şeriat anlayışına dayanan, ancak Kur'an ile hadis konusundaki değişik yorumlardan yararlanarak varlığını sürdüren öğretim-eğitim odakları vardır. Tarikat denen akımın çatısı altında toplanan bu özel kuruluşların odaklarını tekke, zaviye, hankah, medresenin anlayışı doğrultusunda yürüyen bu kuruluşlar sünni geleneğe bağlıdır. Bunların başlıcaları şunlardır. Yesevilik, Mevlevilik, Melamilik, Kadirilik, Bayramilik, Nakşbendilik, Halvetilik, Rifailik, Bedevilik, Şazelilik, Sühreverdilik, Kübrevilik, Sadilik, Celvetilik, Dusukilik. Bunların da yan kolları, kollarının kolları vardır ki hepsinin toplamı 300'ün çok üstündedir. Bu kurumlarda egemen olan görüş belli oranda Kur'an ile hadise dayanan tasavvuftur. Namaz, oruç, hac, zekat, tevhid gibi İslam dininin temelini oluşturan 5 ilke bu kuruluşlarda genel geçerlik taşır. Osmanlı sultanlarının hepsi birer tarikata bağlanmalarına karşın bu kuruluşlar medreseler gibi devlet kurumu değildir. Ancak sultandan yardım görür, güç alır. İnanç odakları bir olduğundan bu kuruluşlarla medreseler arasında önemli bir gerginlik, çatışma görülmez. Sünni diye nitelenen bu kurumların karşısına Alevi adı verilen ikinci inanç topluluğu çıkar. Alevi kuruluşların az da olsa Şiilikle bağlantıları vardır. Bu bağlantı kuruluşun bulunduğu yere göre çoğalır ya da azalır. Sünni tarikatların, medresenin, Osmanlı padişahlarının geçersiz, sapkın saydıkları bu kuruluşlarda topluca şunlardır. Hurufilik, Bektaşilik, Kızılbaşlık, Yezidilik, Nusayrilik, İsmaililik, Batınilik genel kavramı altında toplanan bütün öteki kuruluşlar. İnanç odakları, yaşama anlayışları, dünya görüşleri birbirinin büsbütün karşıtı olan, birbiriyle uzlaşma olanağı bulunmayan, birine Alevi, Şii, ötekine Sünni denen bu iki kurum arasında geçen çekişmeler, sürtüşmeler, Osmanlı Devleti'nin tarihi boyunca etkili olmuş, toplumu temelinden sarsacak olaylara yol açmıştır. Osmanlı yönetimi, 15. yüzyıl başından beri Sünni kuruluşları beslediği, onlara dayandığı, onların yararlarını, çıkarlarını koruduğu sürece onları yanında, isteklerini yerine getiremediği dönemlerde de onları karşısında bulmuştur. 15. yüzyıl ortalarından başlayarak Sünni kurumlara dayanan devlet, Alevi, Şii kuruluşları ezmiş, yıkmış, binlerce insanı ortadan kaldırmış, birçok aydını inanç ayrılığı yüzünden yok etmiştir. Bunu yaparken de din bakımından gerekli yardımı müftü ya da Şeyhülislam denen en büyük din görevlisinden görmüş. Ondan aldığı fetvaya dayanmıştır. Çelebi Mehmet, Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid, Yavuz Selim, Kanuni Süleyman, 4. Murat gibi padişahlar döneminde Sünni olmayanlara karşı uygulanan baskı yönetiminin özünü görüş ayrılığı oluşturmuştur. Başta medrese olmak üzere Sünni kuruluşların çıkarı, yararı gözetilmediği gün din elden gidiyor savıyla kimi büyük, kimi küçük baş kaldırmalar, ayaklanmalar olmuş, toplum düzeni korkulu günler yaşamıştır. Bu durum devlet kurumlarında en küçük ölçüde bir yenilik girişiminde bulunulduğu sıralarda daha da gerginleşmiş. Genç Osman, 3. Selim gibi padişahların öldürülmesine değin varan büyük boyutlara ulaşmıştır. Osmanlı toplumunda inanca dayalı kurumların etki alanı ikiye ayrılır. Büyük illerde, medreselerin bulunduğu bölgelerde denetim padişah ile yandaşlarının elindedir. Düzeni sağlayan güçler dinden kaynaklanmakla birlikte yönetimin yanındadır. Medresenin etkisi yönetimle el ele yürümektedir. Bu etki kırsal kesimlerde el değiştirir. Genellikle Sünni tarikatların egemenliği altına girer. Daha geniş bir alana yayılır. Büyük illerde medresenin yaptığını kırsal kesimde Sünni tarikatlar yapar. Böylece yönetime ya da Alevi kuruluşlara karşı girişilen sindirici eylemler iki ayrı alanda sürdürülür. Kırsal kesimdeki ayaklanmalar, tarih kaynaklarının bildirdiğine göre genellikle Nakşibendilik denen tarikatça başlatılmış, sonra buna onunla özdeş inanç ortamında bulunan başka tarikatlar katılmıştır. 18. 19. yüzyıllarda yavaş yavaş büyük illerde de baş kaldırmalara girişen Nakşibendilik, özellikle 19. yüzyıl ortalarından sonra etkinliğini büyük illerin yakın yörelerinde sürdürmeye başlamıştır. Bu olaylarda tarikatçıların en güçlü dayanağı padişah ya da çevresi olmuştur. Sırtını halifeliğe dayayan padişah, kimi durumlarda bu tarikatların koruyucusu, kimi durumlarda da onların korur göründükleri bir kimse olmuştur. Koyu Sünni olan bu tarikatlar, halifelikle devlet yönetimini elinde bulunduran padişahın kişiliğine, İslam dininin geleceğini güven altına alma savından yola çıkarak eyleme geçmiştir. Görünüşte korunmak istenen halifelik, padişah, gerçekte ise sarsılmaya başlayan çıkarlardır. 11. yüzyıldan başlayan 15. yüzyılda bütün Anadolu'yu, Rumeli'yi, Ege adalarını egemenliği altına alan Türk İslam yönetimi dinsel yapı bakımından bütünlüğe kavuşmuş değildi. Alevi-Sünni ayrılığının arkasında çok tanrıcı dönemlerden kalan inanç varlıkları yanında Şii-Sünni egemenlik çekişmeleri, üretim-tüketim dengesizliği, yöneten-yönetilen uyuşmazlığı gibi toplumun temelinden kaynaklanan, çözüm bekleyen önemli sorunlar vardı. 19. yüzyıl başlarına değin bu sorunlara çözüm arama yoluna gidilmedi. Toplumu sarsan olayların ordu gücüne dayanılarak bastırılması yeterli önlem sanıldı. 16. yüzyıl ortalarında başlayan Osmanlı-Fransız, Osmanlı-Venedik alışveriş ilişkileri çok yavaş da olsa düşünce alanında toplumun değişik kesimlerinde etkisini gösterdi. Özellikle Avrupa ile ilişkiler kurmada, aracı durumda bulunan azınlık aydınlarının ülkede yaydıkları yeni, Osmanlı anlayışıyla bağdaşmayan görüşler, yaşama biçimi, toplum düzeni, insan ilişkilerinde ufak kıpırdanmalara yol açtı. Avrupa'ya giden kimi Osmanlı görevlileri, Doğu-Batı toplumları arasındaki ayrılığın devlet düzeninden, yönetim biçiminden, yaşama anlayışından kaynaklandığını vurguladılar. Uzun süre, basımın Türkiye'ye girmesini engelleyen görünüşte dinci, gerçekte çıkarcı güç odakları 17. yüzyıl ortalarından sonra yenik düştüler. İbrahim Müteferrika'nın çalışmalarıyla kurulan ilk basım evi, Osmanlı dünya görüşünde çağın uygarlık anlayışıyla bağdaşmayan öğeleri sergilemeye başladı. Alevi-Sünni, medrese, tekke, tarikat, şeriat gerginliği yavaş yavaş yöneten-yönetilen uyuşmazlığına dönüştü. Gittikçe büyüyen bu uyuşmazlık, kimi Türk aydınlarının, devlet adamlarının, kimi azınlık aydınlarının Avrupa uygarlığından esinlenerek Osmanlı devlet düzeninde bir takım yeniliklere yönelmenin kaçınılmazlığını gündeme getirdi. İmparatorluğun güvenlik güçleri, düşünce alanında ortaya çıkan çatışmaları önlemeye yetmedi. yeniyi savunan güç karşısında eskiyi korumaya, boyasını değiştirerek sürdürmeye çalışan odaklar yenik düştü. Din egemenliği yavaş yavaş yerini düşünce erkine bırakmaya başladı. Böylece Osmanlı yönetiminde eğitim, öğretim, toplum düzeni, yargı yöntemi, vergi uygulamaları, üretim-tüketim ilişkileri, işçi-işveren dengesizliği, orduyu Avrupa örneğinde örgütleme, inanç-düşünce özgürlüğü, insan hakları gibi baskıyla yıldırmakla çözülmeyecek büyük sorunlar ortaya çıktı. Bütün bunlar Osmanlı yönetimine karşı çağdaş uygarlığın getirdiği sorunlardı. Bu sorunlara aranan çözüm Osmanlı Devleti'ni Tanzimat'la karşı karşıya getirdi. Uygarlığın gerekli gördüğü işlem kaçınılmaz oldu. Tanzimat dönemi tarih bakımından 1839'da başlamışsa da kökeni 100 yıl öncesine gider. Bu dönemi yaratan etkenlerin birer devlet sorunu niteliği kazanmasını 3 aşamalı birer süreç görülür. A. Devlet kendi kendini ayakta tutacak güçten yoksundur. Tabandan tavana doğru yükselen sorunların çözümü toplumun bütün kesimlerini ilgilendirmektedir. Orta çağdan kalma önlemler, padişah, halife birliği, dinden kaynaklanan yönetim ilkeleri çağın getirdiği yenilikler karşısında geçersiz kalmıştır. B. Birey özgürlüğü yönetimi elinde bulunduran odağın bir bağışı olmaktan çıkmış, uygarlık ortamında yasal bir nitelik kazanmıştır. Düşünen düşündüğünü yaymak, karşı çıktığı görüşleri eleştirmek, daha iyi bir toplum düzeni kurmak özlemindedir. Bu özlemin biri çağdaş düşünce, öteki eski inançlarla din olmak üzere iki kaynağı vardır. Osmanlı toplumundan din, daha önceki dönemlerde olduğu gibi değildir. İslam egemenliğinin karşısında Hristiyan azınlığın, inanç bakımından bir güç niteliğinde çıkışı ilginçtir. C. Çağdaş Batı uygarlığıyla kurulmaya başlayan yakın ilişkiler, Osmanlı toplumunda bir takım yeniliklerin kaçınılmazlığını ortaya koymuştur. Bu yenilikler kişisel ilişkilerde olduğu gibi toplum yapısında, uluslararası ilişkilerde de ağırlığını duyurmuştur. Özellikle bilimsel çalışmalar alanında Osmanlı insanının bağlandığı inanç ilkeleri kandırıcı etkisini yitirmiş, deneye, gözleme dayalı incelemeler toplum sorunlarına yeni çözümler arama gereğini ortaya koymuştur. Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyıl ortamına böyle bir anlayış baskısıyla girmiş. Kendi kendini bulmanın gereğini duymaya, daha doğrusu dış etkilerle duyma zorunda kalmaya başlamıştır. Bu gerekliliğin belli odakları eski dönemlerde olduğu gibi baskıyla örtülemeyen kaynakları vardır. Önce azınlık inançları ile ilgili sorunların ortaya çıkışı Osmanlı egemenliğinin gücünü gündeme getirmiştir. Osmanlı egemenliği altında bulunan azınlıkların kendi dilleriyle eğitim, öğretim yapmalarına ilişkin yasal hakların uluslararası bir sorun durumuna getirilmesi, devletin dayandığı din gücü karşısına başka bir inanç kurumunun etkinliğini koymuştur. İslam dininin ilkeleri, Hristiyan azınlığın sorunlarına çözüm getirmiyordu. Bu nedenle kilise caminin karşısına dikildi. Özellikle Fener Patrikhanesi, Hristiyan azınlığın uluslararası bir inanç ortamında güç odağı durumuna gelmişti. Kilisede kendi sorunlarını devletin bağlı bulunduğu inanç düzeni dışında kalan bir anlayışla çözme gereğini ileri sürmüş, bu konuda Batı uluslarından büyük ölçüde yardımlar görmüştü. Hristiyan azınlıklar dinle politikayı birleştirmiş, patrikhane devlet içinde devlet olma özlemlerini Avrupa'nın verdiği güçle ortaya atmış, bunu bir bağımsızlık simgesi durumuna getirmişti. II. Mahmut'un Patrik Gregoros'u 1821'de astırması soruna çözüm getirmemiş, bir süre sinen azınlıkların 1839'dan sonra seslerini daha çok yükseltmelerine, Avrupa'nın, Rusya'nın koruyuculuk örtüsü altında Osmanlı Devleti'nin iç işlerine dolaylı olarak karışmalarına yol açmıştır. Osmanlı Devleti'nin bu bunalımlı durumundan yararlanmaya kalkan azınlıklar arasında, kapitülasyonlardan sonra Müslümanları etkilemek için çalışmaya koyulan Cizvit misyonerlerinin yöntem değiştirerek Hristiyanlar arasında mezhep ayrılıklarını körüklemeye başladıkları görülür. Daha 17. yüzyılda İstanbul'da kurulan Rum basım evini çalıştırmak istemeyen Katolik azınlık, Protestan azınlıkla çekişmeye koyuldu. Daha sonra özellikle 19. yüzyıl başlarında yine Katolik azınlık, milliyetçi girişimlerden yararlanarak Ermeni azınlığı ikiye böldü. Gregorian Ermeniler, Katolik Ermeniler diye öbekleşen bu azınlık toplulukları, Osmanlı Devleti içinde dinden kaynaklanan üçüncü bir toplumu oluşturdu. Böylece bir yandan Müslümanlar arasındaki mezhep ayrılıkları, öte yandan Hristiyan azınlıklar arasındaki mezhep çekişmeleri Osmanlı Devleti'ni değişik yönlerden sarsan odakları oluşturdu. 19. yüzyılın 3. yarısına değin süren bu olaylar, kimi Avrupa aydınlarının etkileriyle de içinden çıkılmaz bir durum yarattı. Bu karışık ortamda Osmanlı Devleti'nin egemen çoğunluğu olan Müslümanlar arasında değişik inanç öbeklerinin oluştuğu görülür. İmparatorluğun geçirdiği sarsıntıları, şeriat ilkelerinin uygulanmayışında gören, eskiye, geriye dönmeyi amaçlayan İslamcı akım. Bu akıma göre batıdan işe yarayan araç gereç alınmalı, bütün çağdaş düşünce çığırları, yaşama biçimi, eğitim, öğretim anlayışı atılmalı. Bu konuda şeriat, tarikat birliğinin sağlandığı gerçeği ortaya çıktı. Özellikle Nakşibendi tarikatına bağlı kimseler, devlet kurumlarında etkili yerlere geldiler. Azınlıklar arasında alışveriş, tercümanlık gibi işlerle ilgilenmeyi yeğleyen Museviler devlette bir din sorunu yaratmadı. Bunalımdan yararlanmaya pek kalkmadı. Buna karşın Hristiyan azınlıklar, genellikle Rum, Ermeni kiliseleri inanç özgürlüğü örtüsü altında azınlıkların bağımsızlığı sorununu gündeme getirdiler. Avrupa'da da birçok yandaş buldular. Osmanlı Devleti'nin düzenini sarsmada, kendi istenci doğrultusunda yürütmeye çalışmada İslam-Hristiyan ayrılığı belli bir amaca, karşıt güç durumuna geldi. Buna birbiriyle sürtüşen tarikatlar da katıldı. Bu katılış tarikatların etkinliğini de yan kollarının sayısını da çoğaltmaya yaradı. Artık devletin içte savaşması gereken tek güç dinden kaynaklanan, yer yer olaylar çıkararak etkisini gösteren bu yıkıcı topluluklar oldu. Bu arada Amerika'nın da eğitim, öğretim açısından işe karıştığı Harput, Tarsus, Merzifon, İzmir gibi ülkenin değişik bölgelerinde yabancı dilde öğretim yapan okullar açtığı görülür. Onu İngiliz, Fransız okulları izledi. Bu öğretim kurumlarının çoğunda Osmanlı toplumunun yapısına aykırı bir inanç anlayışı, bir yaşama biçimi, bir uygarlık görüşü egemendi. Bu kurumlar bir yandan azınlıkların din örtüsü altında giriştikleri bütünlüğü bozucu eylemleri besliyor, bir yandan da Müslümanlar arasında onlara tepkiden kaynaklanan bir eskiye dönüş eğilimini güçlendiriyordu. Tanzimat dönemiyle ondan sonraki 50-60 yıllık süre içinde Batı etkisinin üç yönlü bir nitelik taşıdığı görülür. Birincisi, Hristiyan azınlıkların din ayrılığını ileri sürerek özgürlük, bağımsızlık istemelerine yol açan görünüşte düşünceyle gerçekte devletin bütünlüğünü sarsıcı girişimle ilgili çabalarını besleme, ikincisi eğitim, öğretim yoluyla dinden yararlanılarak Osmanlı toplumunda çözülmeyi olanak sağlama. Bunlardan ikincisi karşıt bir görüş olarak gerçekleşti. Rum azınlıklarda dini bir örtü gibi kullanan Büyük Yunanistan ya da Panhellenizm ülküsü ortaya atıldı. Fener Kilisesi bu ülkünün odağı durumundaydı. Bu görüşe karşı Osmanlı aydınları arasında üç ayrı akım belirdi. Osmanlı Devleti'nin 15. 16. yüzyıllardaki görkemli durumuna dönme ereğini güden Osmanlıcılık, bütün devlet kurumlarını İslam dininin denetimi altına verme, İslam ülkelerini birleştirme düşüncesini içeren İslamcılık, bunların hepsine karşı çıkan, bütün Türkleri bir bayrak altında toplamayı amaçlayan Turancılık. Pan-Türkizm. İster Müslüman, ister Hristiyan olsun, bu akımların kökeninde dinle bağlantılı inançların yoğunlaştığı bir tarih gerçeğidir. Batı etkisinin yine dinle ilgisizmiş gibi görünen üçüncü bir türü de yazın düşünce alanında olmuştur. Şinasi'nin öncülük ettiği bir görüşü besleyen bu etkinin Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Vefik Paşa ile sürdüğü ancak dinden büsbütün kopamadığı görülür. Osmanlı toplumunda düşünce bakımından dine dokunulmaksızın bir takım yeniliklerin yapılmasını öngören bu görüşün karşısına, dinden beslenen geleneklere dayanarak karşı çıkan, gerçekte Ahmet Cevdet Paşa'dan kaynaklanan 2. Abdülhamid'in kişiliğinde Sultan Halife'yi bulan tutucu bir eğitim dikilmiştir. Bu eğilimin gücü, baskıya etkisi, örneği Mithat Paşa'da görülen ölüme dayanıyordu. Koyu Sünni Şazeliye tarikatına bağlı olan 2. Abdülhamid, Avrupa uygarlığından esinlenen Osmanlı aydınlarını sindirmek için şeriatla yönetimi birleştirerek kendi istenci doğrultusunda yürümeyen bütün yenilik akımlarını suçlu gösteriyordu. Çevresine topladığı özel görevliler arasında din adamlarının sayısı az değildi. Bir aralık Osmanlı Devleti'nin yazışma dilinin bile Arapça olmasını düşünmüştü. Devletin en yüksek görev aşamalarına getirdiği kimseler içinde Türkçe bilmeyen Araplar da vardı. Kapattığı meclis-i mebusanda eskiyi tutanların, şeriattan, halifelikten yana olanların belli halk kesimlerindeki etkisi büyüktü. Bu durumdan en iyi yararlanan kurumlar arasında nakşibendilik, halvetilik, kadirilik, rifailik en önemli bir yer tutar. İmparatorluk yönetimi, özellikle 2. Abdülhamit döneminde dinden yana görünmesine karşın yaptığı işlerin dinle bağdaşanı yoktu. İmparatorluk topraklarının neredeyse üçte biri 2. Abdülhamit döneminde elden çıkmış, İngiliz, Amerikan, Fransız sömürgecilerinin etkisiyle bütün İslam ülkeleri bağımsızlık istemeye ayaklanmaya başlamışlardı. Onların besledikleri tarikatlar vardı. Din bir kabuktu. Özünü yarar, padişahın kesin egemenliğini sürdürmek için değişik yollarla uygulanan baskı oluşturuyordu. Sünni tarikatlar, medrese, devletin beslendiği güvenlik güçleri padişahtan yana, yenilik isteyen aydınlar ona karşıydı. Padişahın kuşkucu, baskıcı, yeniliğe karşı tutumundan yararlanan cami, kilise, medrese, tarikat gibi kuruluşlar arasında bölünme, gerginlik iyice yüze çıkmış, imparatorluk için sorun yaratan tek egemen güç din olmuştu. Batıdan yardım gören azınlık okulları, kiliseyle birleşmeyi başarmışken, onun karşıtı olan İslam kuruluşları yalnız yeniliği yıkma girişiminde, halifeliği sürdürme eğiliminde birliğe varabilmiştir. Devlet demek halife, padişah, halifelik demek dindi. 19. yüzyıl sonlarına doğru, 2. Abdülhamit yönetimindeki baskının artmasına karşılık, bir yandan Avrupa ile yazın, felsefe, bilim, sanat, gazetecilik alanlarında ilişkiler kuran aydınların, bir yandan da azınlık okullarının etkisiyle yenileşme girişimlerinin hızlandığı daha geniş bir alana yayılmaya başladığı görülür. Avrupa'ya giden kimi Osmanlı aydınlarının giyim kuşamında, yaşama biçiminde yenilikler belirir. Özellikle din-devlet işlerinin, uygarlığın bu hızlı gelişmesi karşısında yan yana yürüyemeyeceği, dinin kişisel bir inanç işi olduğu görüşü açıkça savunulur. Düşünce özgürlüğü gündeme getirilir. İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük, Turancılık akımlarının ortaya atılmasıyla başlayan bu düşünce özgürlüğü savı Hristiyan azınlıklarca benimsenir. Kilisenin bağımsızlığıyla birlikte yürütülür. Bundan İslam dininin de inanç özgürlüğünün önemi üzerinde durularak düşünce özgürlüğünü, şeriatı, eskiyi savunma biçiminde anlam çıkaran çevreler görülür. Baha Tevfik, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp gibi aydınlar, Tanzimat döneminde başlatılıp daha çok yazın alanında gelişim olanağı bulan yeniliklere, felsefeye dayalı bir görüş getirdiler. Dini yalnız bireyi ilgilendiren bir olay diye gören bu aydınlara, dini büsbütün bir yana atan Abdullah Cevdet de katılmıştır. Bütün tartışmalar yine din üzerinde yoğunlaştırılmış, eskiyi savunan bir yandan Osmanlı, bir yandan İslamcı görünen Süleyman Nazif, Mehmet Akif, İsmail Hakkı İzmirli, Şenbenderzade, Ahmet Hilmi, İsmail Fenni, Ahmet Ali Ayni gibiler de dini toplum temeli, devletin düzenleyicisi ilkesi olarak görmüşlerdir.